Ayrım 4. Sülale Devri. Mustafa Balbay. Sayfa 50. Kömür dediğin. Soma'daki malum maden ocağının ölüm kapısından çıkıp dar ve dik merdivenleri tırmanmak üzereyken başında bareti, incecik bedeni, acıyla perdelenmiş gülümsemesiyle 25 yaşlarındaki bir madenci omzuma dokundu. Daha selamlamadan "Balbay abi, beni tanıdın mı?" diye sordu. Yüz tanıdık geldi ama bu yörede yüzlerce bedene mezar olmuş maden ocağının dibinde önceden tanıştığım gençle yolumun nerede kesişmiş olabileceğini kestiremedim. Bereket beni daha fazla zorla bırakmadı, hemen kendisini tanıttı. Silivri yargılamalarının yapıldığı spor salonunda bozma cezaevi içindeki mahkeme salonundaki güvenlikten sorumlu jandarma erlerinden biriymiş. Erler beşer adım aralarla etrafımızı kuşatır, bizi her kimdense korurdu. Ayaküstü o günlerden söz ettik. Askerlik bitmiş, memlekete dönmüş, maden ocağında iş bulmuş, kazadan sağ kurtulanlardan. Anlattıklarını dinlerken aklıma onlarca Yemen türküsünden biri geldi. Yemen yolu çukurdandır, karavanan bakırdandır. Zenginimiz bedel öder, askerimiz fakirdendir. Elbet madencimiz de fakirlerdendir. Soma gezisi sırasında o kısacık zamanda tanıdıklarımız, gözlemlediklerimiz bir yana, günlerdir maden faciasının altında kalan hayatların öyküleri yayımlanıyor. Her biri ötekinden yürek burkucu. Zeytiniyle incirini kimlik edinmiş, dağlarından yağ ovalarından bal akan Ege'nin o bereketli toprakları üzerindeki insanlar umudu toprağın altına gömmüş. Yöre insanlarının hesabı çok basit. 10-15 yıl önce ürettikleri 1 kilo tütünle 2 kilo et alabiliyorlarmış. Bugün 250 gram. Tütün pamuk para etmez olmuş. İnsanlar hükümetin koyduğu kota yüzünden ekemez olmuş. Hal böyle olunca maden ocağında çalışmak ayrıcalık olmuş. Öyle ki son yıllarda aileler kızlarını istemeye gelene "Oğlunuz madende mi?" diye soruyormuş. Madende ise gelir garanti, kız verilir. Ege'nin bereketi için bir başka anlatım şudur. Ayağını toprağın içinde biraz fazla tut, filiz vermeye başlar. Bir bölge böylesine verimli ovalarla, dağlarla dolu olsun, insanları böylesine ilkel koşullarla işletilen bir madende mahkum olsun. Böylesi ancak çok özel bir çabayla başarılabilir. Hükümet her zamanki kriz ortamında krizin özünün konuşulmasını önleme yöntemiyle Soma gerçeğinin üstünü örtmeye çalışıyor. Ancak bunu yaparken maden faciasından daha derin sosyal enkazlara neden oluyor. Soma faciasının yaraları kanarken Ok Meydanı'nda faili meşhur bir provokasyon yaşandı. Toplumsal acılar karşısında iktidar mantığının ne olduğunu en iyi ortaya koyan söylem, Kızılay İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım'ın sosyal medyada paylaştığı derin görüşleri oldu. "Ya bu ülkede eşek gibi sessizce yaşayacaksınız ya da defolup gideceksiniz" diyen kişi, Türkiye'nin en büyük kentinin Kızılay Başkanı. Kızılay'ın kendisi afet bölgesi olmuş. Aslında başbakanın polise adeta vur emri verdiği, yaşamını yitiren genç için ölmüştür, geçmiştir dediği bir ülkede Kızılay Başkanı'nın başka türlü davranması da beklenemezdi. Kömür karası, ömür törpüsü bir düzende yaşıyoruz. Şu sözü bir kez daha, bin kez daha toplumun belleğine çakmak gerek. Diktatörlük bir kişinin milyonlarca kişiye zulmetmesi değildir. Milyonlarca kişinin bir kişinin zulmüne boyun eğmesidir. Gezinin hedefi. Gezi direnişini demir parmaklıkların ardından yüreğimiz çoğalarak izlerken, ziyaretimize gelen avukatlar aracılığıyla ayrıntılar öğrenmeye çalışıyorduk. Böylesi büyük bir toplumsal olayın içinde kaynayan heyecanları, dalgalanmaları, gelişmeleri bütün yönleriyle vermek isteyen yayın organlarının bile tümüyle yansıtması olanaksızdı. En çok hangi kesimden insan vardı sorusuna şu karşılığı almıştık. "Böylesi bir buluşmaya ilk kez katılıyorum" diyenler çoğunluktaydı. Türkiye'nin tüm bölgelerini kapsayan gezinin elbette en büyük parçasını daha önce böyle bir hareketin içinde hiç yer almamış olanlar oluşturacaktı. Çünkü daha önce ülkemizde bu boyutta geniş ve sürekli buluşma yaşanmamıştı. Bana bu gözlemini anlatan 50'li yaşlardaki dostumun altını çizdiği bir başka durum da şu oldu. Bugüne kadar katıldığım toplantılarda, mitinglerde çevremdeki insanların çoğu benden daha ileri yaşta olurdu. Yani ben en gençler arasında kalırdım. Gezide çevreme baktım, en yaşlı bendim. Hatta bana "bu amca da nereden çıktı" türünden bakanlar da oldu. Gezinin büyüklüğü, ondan duyulan korkunun boyutundan da anlaşılıyor. Ancak bu büyüklük şu gerçeği değiştirmiyor. Hedefi olmayan toplumsal hareketler ne kadar büyük ve güçlü olursa olsun bölünürler. Gezinin hedefi neydi? Sorusuna birinci yılında daha hala çok farklı yanıtlar veriliyor. Bu da doğal, çünkü gezinin tek bir hedefi yoktu. Zaten tek bir kesime ya da tek bir şehre de dayanmıyordu. Soruyu biraz daha daraltıp gezinin temel hedefi neydi diye sorarsak yanıtlardan biri şu olur: İktidarın gidişine dur demekti. Bu çok güçlü ve önemli olmasına karşın deyim yerindeyse bir adım sonrası net olmayan bir hedefti. O yüzden de ister istemez kendi içinde geniş bir yelpaze oluştu. İktidar bu yelpazeyi gezinin gücünü dağıtmak için önemli bir yol olarak kullandı. Güvenlik güçlerinin orantısız sözcüğünün çok orantısız kalacağı düzeyde tek taraflı bir güç kullanmasına girmesi, gezinin ruhundaki mizahı, dayanışmayı, ortak duyguları da erozyona uğrattı. Katılımcılar içindeki kimi kesimlerin toplumdan kopmasına neden oldu. Ancak bütün bunlar toplumun derinliklerinden ve tüm kesimlerinden yükselen böyle gitmez haykırışını gölgelemeye yetmedi. Gezinin Türkiye sınırları dışına taşan ruhunu yansıtan olaylar da az değildi. Cumhurbaşkanı'nda okyanus ötesinde yöneltilen sorular, son bir yıldır yaşananlar karşısında yetki sahibi insanların sadece yaptıklarından değil, yapmadıklarından da sorumlu olduklarını ortaya koyuyordu. Bütün bunların ötesinde yukarıda vurguladığımız böyle gitmez haykırışının bir nefes sonrasında ne yapmak gerektiğine karar vermeliyiz. Türkiye'de gelenektir. Dağınıklığın giderilmesi için bir araya gelmek gerektiğine inanan insanlar buluşurlar ve bir araya gelmenin koşullarını farklı tarif edip yeni bir dağınıklık yaratırlar. Bunca yaşananlardan sonra aklın yolu tüm hedeflerinin önüne bugünkü iktidardan kurtulmayı koymak, bunun için ille de birleşmek değil ama ille de hedef ortaklığı yapmaktır. Bu hedefi ikincileştirecek hiçbir sapmaya izin vermemektir. Gezi bu anlamda bir yıl dönümü değildir, başlangıcın sorumluluğunu taşıma günüdür. Çatışma yaşamı ve madenciler. Maden işçiliği insanlık tarihinin en derin fotoğrafıdır. Latin Amerika'dan Afrika'ya sanayi devriminin başlangıcı sonrasında yayılan madencilik, insan emeğinin en hor kullanıldığı alanlardan biri olmuştur. Madenlere ulaşma hırsı sadece insan ömrünü değil, çevreyi de tüketen önü alınması zor bir süreçtir. Bugün bile dünyanın akciğeri olarak kabul edilen yeryüzündeki bütün oksijenin tek başına 5'te 1'ini üreten Amazon ormanları saatte 250 metrekare küçülmektedir. Bunun başlıca nedeni maden işletmeciliğidir. Özellikle 18. yüzyıl boyunca madenlerde çalışanların ortalama ömrü 35 ila 40 yılı geçmemektedir. Bir maden işçisi yerin altında ortalama 7 yıl çalıştıktan sonra yaşamını yitiriyordu. Bugün uygar dünyanın görsel zenginliklerinde biraz da o maden işçilerinin kanı var. İnsan hakları kavramı geliştikçe madende çalışanlar da en az ölçülerde olmasına karşın bundan payını aldı. 18. yüzyılda günde ortalama 15 saati bulan maden mesaisi adım adım azaltıldı. Çalışma koşulları iyileştirildi. Teknolojinin gelişimiyle birlikte de kol emeğinin yerini robotlar aldı. Soma faciasıyla birlikte Türkiye'deki maden işçiliğinin neredeyse 18. yüzyılın koşullarını anımsatacak kadar kötüleştiği ortaya çıktı. Hükümetin vahşi kapitalizmin bir parçası olarak kabul edilen taşeron işçiliğe göz yummasından ne pahasına olursa olsun üretim artışını hedeflemesine kadar bir dizi nedenle maden işçilerinin yaşamı tehdit altında. Çoğu yaşamını sürdürse bile ilerleyen yıllarda meslek hastalıklarının kurbanı oluyor. AKP iktidarı döneminde adım adım kötüleşen çalışma yaşamı için çatışma yaşamı desek abartmış olmayız. Soma faciasının travması üzerinden atlamayan hükümet, son çareyi maden işçilerinin çalışma koşullarını görece olarak iyileştirmekte buldu. Meclise getirilen son çalışmaya göre maden işçilerinin ortalama çalışma süresi 6 saate iniyor. Emeklilik yaşı 50'ye düşürülüyor. Çalışma yaşamının öteki alanlarındaki olumsuzlukları aynen bırakıp sadece böyle bir düzenleme yapmak, göz boyamak bile değil. Gelinen noktada soralım. Örneğin inşaat işçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için bir şantiyenin çökmesi ve altında 40-50 işçinin kalması mı gerekiyor? Madene giren işçilerin çalışma ve emeklilik koşullarındaki iyileştirmenin bugünkü hükümetin mantığını benimsemiş zihniyetçe hayata nasıl geçirileceğini özetleyelim. Torpilini bulan kişiler kendilerini maden altında çalışıyormuş gibi gösterip bu haklardan yararlanacaklar. İşsizlik kıskacındaki insanlar o işçiler adına madene girip yine en kötü koşullara razı olarak çalışacaklar. Eğer çalışanlar arasında böylesi dengesizlikler yaratırsanız doğuracağı sonuç bundan başka bir şey değildir. Yukarıdaki öngörümüz masa başında oturup olsa olsa diye yaptığımız bir tahmin değil. Yakın geçmişte çalışma koşullarından kaynaklanan ücret farklılaştırılması verdiğimiz örnekteki gibi torpillenmişti. Altını çizmek gerekirse önceki hükümetler de çalışma yaşamındaki insan haklarına aykırı farklılıklara kalıcı çözümler getiremediler. Örneğin aynı özelliklere sahip iki mühendis Merkez Bankası'nda farklı, köy işlerinde farklı ücret alıyordu. AKP hükümeti bunları düzeltmek yerine daha da bozdu ve vahşileştirdi. Ankara'da bir devlet dairesinin orta büyüklükteki odasında çalışan ve aynı işi yapan 5 memur 5 ayrı statü ve ücret yapılanmasıyla görevini yapıyor. Köklü bir personel reformundan kaçınan hükümetler bu ve benzeri sorunlarla çözüm bulamadılar. AKP'nin zaten devlet çarkına saygısı olmadığı için kendine has yöntemlerle uygulaması elbette şaşırtıcı değil. Öldürebilirsiniz ama yenemezsiniz. Gezi direnişi sırasında yaşamını yitiren mücadele büyüklerinin aramızdan ayrılışının birinci yılları doluyor. Ethem Sarısülük 31 Mayıs 2013'te Ankara Kızılay Meydanı'nda polis kurşunuyla ağır yaralandı. 26 yaşındaki Ethem 14 Haziran'da yaşamını yitirdi. 2 Haziran'da Eskişehir'de ara sokakta polisler tarafından dövülen Ali İsmail Korkmaz hastaneye kaldırıldı. 4 Haziran'da beyin kanaması geçirdi. 10 Temmuz'da ölüm haberi geldi. 4 Haziran'da Taksim'e destek vermek için Hatay'da düzenlenen gösterilere katılan Abdullah Cömert, başından aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçirdi ve yaşamını yitirdi. Mehmet Ayvalıtaş, Medeni Yıldırım, Ahmet Atakan, ard arda kaybettiğimiz 20'li yaşlardaki gençlerimizdi, mücadele büyüklerimizdi. En uzun yaşam direnişi ise Berkin Elvan gösterdi. 15 yaşındaki Berkin, 16 Haziran'da İstanbul Ok Meydanı'nda başına isabet eden gaz fişeğiyle ağır yaralandı. Komaya girdi. Tam 269 gün yaşama tutunmaya çalıştı. 11 Mart 2014'te aramızdan ayrıldı. İktidar gezi direnişine karşı takındığı katı tutumunun anlık bir refleks olmadığını birinci yılda yineleyerek gösterdi. Geçen yıl bu zamanlar Türkiye'nin dört bir yanı Taksim'di. Her yaştan, her meslekten milyonlarca insan iktidarın baskıcı tutumuna hayır diye haykırdı. Yukarıda özetlediğimiz yaşam yitimlerinde başlıca nedenin insanların başına isabet eden gaz fişekleri ya da benzer darbeler olması güvenlik güçlerinin hedef gözeterek görev yaptığını ortaya koyuyor. Dünyanın her ülkesinde böylesi gösterilere karşı müdahale zorunluluğu doğması halinde güvenlik güçleri insanlara en az zarar verilmesi için çaba harcar. Bizde ise tersi oldu. Ellerine silah olmayan, temelde barışçıl amaçlı gösterilere karşı polislere verilen talimatın şu olduğu anlaşılıyor. Mümkün olan en ağır tahribatı yaratacaksınız. Attığınız gaz fişeği dahi boş gitmeyecek. Verdiğiniz her zarar size ödül olarak geri dönecek. Yaşamını yitiren genç büyüklerimizin ardından en önemli kayıp gözlerde. Polisin müdahalesi sonucu gözünü yitirenlerin sayısı 20'nin üzerinde. Bir kişinin gözünden olabilmesi için ona nasıl bir saldırı yapılmış olabileceğini düşünmek bile ürkütücü. Hükümet kendince gezi direnişini bastırdı. Birinci yılında kimseye göz açtırmadı. Başını çıkaranın gözünü çıkaracağını ilan etti. Başbakan Erdoğan yıl dönümü yaklaşırken Ok Meydanı'nda yaşanan provokasyondan sonra polislere vur emri verircesine nasıl sabrediyorlar anlamıyorum dedi. Peki kazanan iktidar mı oldu? Hayır. Başbakan Cumhuriyet tarihinin kendisine en çok karşıt üreten politik acısı olarak şimdiden tarihe geçti. Siyaset biliminde şöyle bir genel yaklaşım vardır. Eğer bir politikacı kendisi gibi düşünen insanların ona gösterdiği sevgi saygı kadar değil, kendisi gibi düşünmeyenlerin ona duyduğu saygı kadar vardır. Başbakan bu yanıyla siyasi tarihimizin en fakir insanıdır. İktidar gezi direnişi boyunca 8 genci öldürmüştür ama onları yenememiştir. Ne diyordu sevgili Alpay? Ethem Sarısülük için beştelediği ağıtta, bir dost kurşunu beynimde, yok artık direnecek gücüm. Tamam tamam ben yenildim, siz yendiniz ama ben kazandım, siz kaybettiniz. Sandık Tatör. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okurken hocalarımız yeri geldikçe şu saptamayı yapardı. Basın özgürlüğü insanların düşüncelerini ifade etmemeleri için de kullanılabilir. O günlerde bize biraz garip gelen bu değerlendirmenin Türkiye'de ne kadar geçerli olduğunu yaşayarak gördük. basın gücünü elinde bulunduran iktidarlar istemedikleri düşünceleri dile getirenlerin üzerine öyle bir gider ki pek çoğu ürker, korkar, siner. Zamanla ya tümüyle susar ya da iktidarın sesi olmanın daha avantajlı olduğunu görüp döner. Bu gerçekten yola çıkarak yorumlamak gerekirse demokrasinin olmazsa olmaz koşullarının başında gelen sandık da ne yazık ki demokrasinin değil diktatörlüğün güçlenmesine neden olabiliyor. Demokratik sistemi rayına oturmuş ülkelerde sandıktan ülkeyi yönetecek iktidarlar çıkar, hükmedecek diktatörler çıkmaz. Demokrasinin amaç değil araç olarak kullanıldığı ülkelerde ise sandık gücünü elinde bulunduran her türlü hakkı da eline geçireceğini düşünüyor. İletişim çağının olanaklarını da bu yönde hizmetine alınca demokrasinin dördüncü gücü olan medya, iktidarın tam bir seçmen imal silahı olup çıkıyor. Yakın geçmişte çevremizdeki 3 ülkede seçimler yapıldı. Suriye'de Esad, Mısır'da Sisi, katılım oranından oy sayımına, propaganda eşitliğinden kamuoyu oluşturma olanaklarına kadar her yönüyle tartışmalı geçen bu seçimlerden sonra sandıktan biz çıktık deyip koltuğa yerleşti. Ukrayna seçimleri ise Batı yanlıları mı kazanacak, Rusya yanlıları mı diye özetleyebileceğimiz bir çekişmeye dönüştü. Her 3 seçimin de dünya kamuoyundaki yansımaları neredeyse siyahla beyaz kadar zıtlıklarla dolu oldu. Bu bağlamda Türkiye'deki seçimleri nasıl yorumlamalıyız? Ne olursa olsun bizim demokrasimiz yukarıdaki ülkelerden daha oturmuş yapılara sahip. Ancak sandığın yönetmek değil hükmetmek için kullanılması anlamında büyük bir fark yok. 30 Mart seçimleri sonrasında Batı'dan neredeyse hiçbir liderin kazanan partiyi kutlamaması bu anlamda yorumlanması gereken bir durum. Hatta bizde daha vahim olan şu, toplum muhalefet partilerine sandığa sahip çıkamadıkları için kızgın. Soruyor, neden oy sayım hilelerini tümüyle açığa çıkarmadınız? Elektrikler kesilince neden oy torbalarının üzerine abanıp korumadınız? Neden sayım kumpaslarını kontrol etmediniz? Bunlarda doğruluk payı var ama Nasreddin Hoca misali sormak gerek. Hırsızın hiç mi kabahati yok? Bir toplantıda bunu söyleyince aldığım karşılıklardan biri şu oldu. Kardeşim onlara niye kızalım? Onlar zaten hırsız. Türkiye'nin iç barışını bile oy hesaplarının altına almaktan çekinmeyen bir anlayışla karşı karşıyayız. İşin daha kötü olan yanı, iç barışa en çok gereksinim olanlar bu anlayışı bile bile onları başlıca müttefik ilan edebiliyorlar. 12 yıldır bu oyun oynanıyor. Bu oyunu bozabilecek önce insan diyen yaklaşımlar ya medyada yer bulmuyor ya da hak etmediği saldırılarla karşı karşıya kalıyor. Gelinen noktada iktidarın sandığa endeksli havuç sopa dayatmalarıyla bu dayatmanın ötesinde ufku kalmayanların halka anlatabileceği yeni bir şey kalmadı. Şimdi bunların ötesinde yeni şeyler söyleme zamanı. Bu ülkeyi sandıktatöre teslim etmemek için tüm Türkiye'nin daha iyi yaşama umudunu yeşertebilmeliyiz. Sorumluluk başta ülkeyi yönetmeye talip olanlar olmak üzere tüm yurtseverlerin. Davutoğlu'nun düş politikası. İçinde bulunduğumuz durum şöyle de özetlenebilir. Kılavuzu Davutoğlu olanın başı dertten kurtulmaz. Daha bakanlık koltuğuna oturmadan başbakanlık danışmanlığı yaptığı dönemlerde de dış politikanın belirleyicilerinden olan Davutoğlu'nun başlıca hedefi kendince geçmiş 100 yıllık parantezi kapatmak ve son 100 yılın daha gerisindeki düşlere dayalı yeni bir dönem başlatmaktı. Bu zaman dilimine başta Mustafa Kemal Atatürk dönemi olmak üzere ikinci meşrutiyetten sıcak ve soğuk savaş dönemlerinin politikalarına kadar her şey giriyor. Gidiş gösteriyor ki o parantez Davutoğlu'nun üzerine kapanacak. Zira başkılavuzluğunu kendisinin üstlendiği tüm temel dış politika konularında batağa saplandık. Davutoğlu'nun konuşmalarında da yazılarında da sık sık kullandığı iki söz var. Aktif ve atak. Ona göre tüm bölge politikalarını geçmişteki temkinli dönemlerin aksine daha atak belirlemek gerekiyor. Kendileri bunca ataklığın başına kocaman bir B harfi eklediler. Bataklıkta ataklığın neler getirdiğini birazcık yaşam deneyimi olanlar bilir. Güncel ve acil durum elbette Irak-Şam İslam Devleti adlı terör örgütünün elinde bulunan tüm rehinelerin sağlıklı bir şekilde kurtarılmasıdır. Bunun için Türkiye toplam gücünü kullanmalı, sorunu en kısa sürede çözmelidir. Ne var ki hükümet hala bu havada değil. Böyle bir ortamda bile iki ana hedefi var. Birincisi muhalefete saldırmak, ikincisi bu krizin parti lehine kullanılmasının zeminini oluşturmak. Her iki politikada yabancısı olduğumuz konu değil. Bir AKP klasiği. AKP'nin tam ve yarı resmi yayın organları rehineler konusundaki içinde bulunduğumuz çaresizliği şöyle tarif ettiler. Sabırla çözülecek. İç dış hiçbir konuda sabrı selameti bilmeyen AKP terör örgütüne karşı sabredecek. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun Irak'ta kaos var gibi yansıtılıyor değerlendirmesi ise bu gidişle önümüzdeki günlerde yaşayacaklarımızın habercisi. Davutoğlu'na sormak gerekir. Musul'da yönetimin tam olarak kimin elinde olduğu belli değil. Çevrede büyük bir iç göç hareketi var. Bölgeyle ilgili tüm dış güçler olağanüstü hal ilan edip önlem almış. Türkiye'nin konsolosluğu basılıp 49 kişi rehin alınmış. Bu kaos değilse kaos nedir? Bir başka pencereden bakınca Davutoğlu'nun ne söylemek istediği açık. IŞİD ve benzeri örgütler AKP için zaman zaman ittifak kurabilecek, militanlarına gerekli eğitimi vermek için yardım edilebilecek doğal müttefikler. Orta Doğu'da bölgenin doğal gidişinin parçası olan böylesi örgütlerle Altakya Verkül'e ilişkiye giren iktidar, Batı'yla diyalog ararken de onlara demokrasi dersi vermeyi ihmal etmiyor. Mısır politikasında yaşanan hüsran, Suriye'de Esad'a günlerin sayılı diye başlayıp yıllara yayılan kriz, Irak'ta kuzeyle petrolden inşaata bağlı işler yapmak sevdasıyla Bağdat'ı devre dışı bırakma densizliği. Geldiğimiz nokta ortada. Bütün bunlardan sonra Davutoğlu daha atak ne yapabiliriz araştıra dursun. Biz böyle durumlarda akla gelen bir fıkrayı paylaşalım. Keçiyle kartal uçağa binmiş. Havalandıktan hemen sonra kartal hostes düğmesine basmış. Hostes gelince hiç iş olsun diye bastım deyip gülmüş. Benzerini keçi de yapmış, aynı yanıtı vermiş. Oyun ikisinin de hoşuna gitmiş. Fıkra bu ya, bir süre sonra pilot ikisini de dışarı atın demiş. Kapıda kartal keçiye sormuş. Sen uçmasını biliyor musun? Bilmiyorum karşılığını alınca çıkışmış. Madem uçmasını bilmiyorsun, havada bu oyunu niye oynadın? Ecel gelmiş cihane, iş kazası bahane. Türkiye'de planlı cinayetlere dönüşen iş kazaları yaşamın olağan akışının bir parçası haline geldi. Hani derler ya, ecel gelmiş cihane, baş ağrısı bahane. Artık iş kazaları baş ağrısından bile olağan bir ölüm biçimine dönüştü. Ülkemizde ekmek aslanın ağzında değil, Azrail'in elinde. Her an ölmeyi göze alıyorsanız, karnınızı doyurmanızın bir yolunu bulduğunuz demektir. Artık ölüm her yerde, emeğe en yakın değer. Yerin yüzlerce metre altında her an olağan bir ihmal sonucu toplu ölebilirsiniz. Deniz kıyısında bir tersanede aylık ortalama istatistiklerin parçası olarak yaşamınızı yitirebilirsiniz. Yerin metrelerce üstünde asansör hızında ölüme çakılabilirsiniz. Bütün bunların karşılığında ölüm ya kaderdir ya da sektörün bir parçasıdır. Bu anlamda Türkiye'de en büyük iş kazası iş başındaki hükümettir. Dönem zengini yaratma uğruna dönem cinayetleri sel oldu, memleketin her yanından akıyor. İstanbul Mecidiyeköy'deki hızlandırılmış rant inşaatında malzemelerle birlikte asansöre bindirilen 10 işçinin feci bir şekilde ölümüne ilişkin haberler Türkiye gerçeğini bilmemize ve yaşamamıza rağmen kanımızı donduruyor. Bir inşaat düşünün ki 5 ay önce bir işçi ölmüş, normal bir çalışma faaliyeti sayılmış, dava bile açılmamış. 5600 lira para cezasıyla geçiştirilmiş. İnşaattaki çalışma koşullarına ilişkin defalarca uyarı yapılmış ama dinleyen olmamış. Asansörüne inşaat malzemeleriyle insanlar birlikte yüklenmiş. Asansör sıkı arızalanınca ayrıca uyarılmış, dinleyen olmamış. Bütün bunlardan sonra meydana gelen kazanın neresi araştırılacak? 3 gündür medyada boy boy ölen işçilerin dramları işleniyor. Ama çok az yayın organında gerçek sorunların izi sürülüyor. Hükümetin bulduğu yöntem ise benzer her durumda olduğu gibi yaşamını yitirenleri şehit ilan edip çıkmak. Toplum vicdanında çok önemli bir yeri olan şehitliği adeta suçlarına kalkan yapıyorlar. Daha Soma faciasının yaralarını sarmadan asansör felaketini yaşadık. Hükümet Soma tepkisini hafifletmek için maden işçilerinin çalışma koşullarını biraz daha insani yapan yasa hazırlamıştı. Bunu da torbanın içine koyup öteki maddelerle harmanladılar. Bu yasanın hazırlandığı günlerde şöyle sormuştuk. Zor çalışma koşulları içinde olan sadece maden işçileri mi? İnşaat işçilerinin sorunlarını görmek için de bir şantiyede toplu ölümün olmasını mı bekleyeceğiz? Ne yazık ki bu da oldu. Türkiye'nin böylesi felaketlerle ilgili ürettiği çözümler ne yazık ki bu acıları daha çok yaşayacağımızı gösteriyor. Türkiye'de bütün kazalar ucuz atlatılır. Örneğin bir trafik kazasında 5 kişi ölür, kaza ucuz atlatılmıştır. Çünkü otobüs yolcuların yarısı önceki durakta inmiştir. Bir maden ocağında 50 kişi ölür. Kaza ucuz atlatılmıştır. Çünkü bir önceki vardiyada 200 kişi çalışmaktadır. Bu mantıkla Türkiye'de bütün kazalar ucuz atlatılır. Çünkü hayat pahalı, can ucuzdur. Yıllardır altını üstünü çize çize vurguladığımız taşeronlaşma, çalışma koşullarındaki ağırlık, iş güvenliği ihmalleri bir araya gelince artık bu ünlü sözü değiştirmek ve şöyle demek gerekiyor. Emek en cüce değerdir. Yeni Türkiye diyerek eski buldukları Türkiye'nin daha da eskisini özleyenlere sormak gerekir. Bu çağda böylesi ilkel çalışma koşullarında Mecidiyeköy'de yaşamını yitiren 10 kardeşimizin değeri kaç mecidiyedir? Darbe çarşısı. Çarşı sadece Türkiye'nin değil, dünya demokrasi tarihinin en önemli davalarından biri haline geldi. Dünyada futbol bir yanıyla toplumları uyutmak, gerçek gündemin dışında tutmak için kullanılır. Bunun en somut örneğini Portekiz'i tam 36 yıl ekonomi sopasını elinde tutarak yöneten sivil diktatör Antonio de Oliveira Salazar göstermiştir. Salazar en çok şu sözüyle bilinir. Ben ülkeyi 3F ile yönettim. 3F'nin açılımı şudur. Fado, Fiesta, Futbol. Fado, Portekiz'e özgü bizim arabeskimizi andıran bir müzik türü. İyi söyleyen sanatçıdan ilk dinlediğinizde ailesinden birini kaybetmiş ağıt yakıyor olmalı dersiniz. Fiesta, Portekizce'de eğlence demek. Fado'nun tamamlayıcısı. Futbol, milyonları peşinden sürükleyen, sadece spordan ibaret olmayan bir sektör. 1921'de Katolik Parti'nin kuruluşunda yer alan Salazar, 1926'daki askeri darbenin Maliye Bakanlığı önerisini tüm yetkiler kendisine verilmediği için reddetti. 1928'de istemi kabul edildi. Maliye Bakanlığı'nın ardından yeni devlet sloganıyla başbakanlığa yükseldi. Devamında 3F'nin de getirdiği toplumsal uyumla hükmetti. Salazar'la birlikte 20. yüzyılın diktatörleri futbolu hep etkili tutmuştur. Türkiye çok sık yaptığı gibi dünyayı bir kez daha şaşırttı. Futbol taraftarları ülkede gidişe karşı demokratik tavır koyan başlıca güçlerden biri oldu. Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı öteden beri sürdürdüğü toplumsal duyarlılığını gezi direnişinde de devam ettirdi. 2013 yılı sıcak Haziran'ın ilk günlerinde Taksim ve çevresinde yükselen toplumsal uyanışta adından sürekli söz ettirdi. Gezinin ruhunu oluşturan mizah gücünü de ustaca kullanan Çarşı aslında gerginliğe de karşıydı. Polisin olumsuz müdahalelerde bulunmaması için de çaba harcadı. Gezi ile birlikte kendi yarattığı korku imparatorluğunun altında kalan hükümet bu uyanışı bastırmak için her şeyi yaptı. Durulmanın ardından hükümetin korkusu bitmedi. Ya bir daha olursa korkusuyla art arda her biri ötekinden farklı davalar açtı. 7'si yabancı, 255 sanıkla en kalabalık davalardan biri İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açıldı, devam ediyor. En ağır çarşı davasının payına düştü. İddianamenin kabulüyle 35 sanıklı davayla birlikte belki de dünyada ilk kez bir futbol takımı taraftar grubu darbe girişiminde bulunmak için terör örgütü kurmak suçlamasıyla gündeme gelecek. Dava kapsamında yargılanacak olan 35 kişiden 32'si hükümeti devirmeye girişmenin yanı sıra terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan da yargılanacak. Davaya İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi bakacak. Aynı üyelerden oluşmuyor ama 13. Ağır Ceza Ergenekon davasının da mahkemesiydi. Bütün dünyanın tartıştığı, kimin tarafından kurulduğu, kimlerin kullandığı belirsiz olan Suriye ve Irak'ta binlerce kişinin öldürülmesi ve sürülmesinden sorumlu tutulan IŞİD'e terör örgütü diyemeyen hükümet, Çarşı grubundan azılı bir terör örgütü çıkardı. Bu dava rejimin, yargının geldiği noktanın özetidir. Bu dava topluma gelişmeleri tribünden izlemeyin çağrısıdır. Bu dava eksik açılmıştır. Buna eklenmesi gereken daha binlerce kişi vardır. İhbar ediyorum. Türkiye'nin en renkli taraftar grubunun davasına ressamların da eklenmesi gerekir. Geçen gün kendi aralarında konuşurken duydum. Fırça darbelerinden söz ediyorlardı. Demek ki hükümeti önce fırçalayacaklar, sonra darbeyle indirecekler. Geldiğimiz noktanın tablosu budur. 4. ayrımın sonu. Sayfa 65.